Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere terör şehitleri olan mazlum dini azınlıkların şehitleri ile tanıştırmak istiyoruz.
Terör olaylarında şehit olanlar çok namertçe şehit oluyorlar. Zira kendilerine savunacak fırsatları bile olmuyor. Ve ne kadar komiktir ki uluslararası kurumlardaki insan haklarını savunduklarını yalandan iddia edenlerin durumu, bir yandan da dini özgürlük ve azınlıkların haklarından dem vururken, diğer yandan ülke içinde böyle cinayetleri işleyen teröristlere kucaklarını bile açıyorlar. Teröre 17 bin şehit verilmesi canlı odan her vicdanı sızlatır ve öfkelendirir. Fakat insan haklarını iddia edenler 17 bin şehidin katillerinin özgürlüğünden endişe ediyorlar.
Haygan Musesiyan ailesi söz konusu şehit ailelerinden biridir. Miladi 20 Ocak 1928, Hicri Şemsi 29 Dey 1306 tarihinde İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Selmas kentinde dünyaya gelen Haygan Musesiyan ilk öğrenimini kendi kentinde bitirdi. Ardından da Tahran'a göç etti. Birkaç yıl bir teknik onarım kompleksinde çalışan Haygan, daha sonraları şoför olarak bir özel taksi durağında çalışmaya başladı. 1960 yılında evlenen Haygan, 3 erkek evlada sahip oldu. Güler yüzlü, sıcak kanlı olması, çevresinin geniş olmasına, akrabaları ile iyi ilişkileri olmasına neden oldu. Genelde vaktini çalışmakla geçiren Haygan, her boş zamanını ev işleriyle meşgul olmak ve vaktini ailesi ve çocuklarıyla geçirmeye özen gösterirdi. Haziran 1981'de, yani İslami Şura Meclisi tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın görevden azledildiği güne kadar Haygan Musesiyan'ın ailesiyle normal hayatı devam ediyordu. O günlerde Tahran gergin bir ortam yaşıyor ve kentte kargaşalar yaşanıyordu. Alışveriş için evden çıkan Haygan'ın eşi, münafıklar teröristleri ve polis güçleri arasında yaşanan çatışma nedeniyle bir mağazaya sığındı. Bu sırada annelerini merak eden ikinci oğulları Edmond, annesini bulmak için Tahran'ın 7 tir meydanına gitti. Fakat annesini bulamadı. Edmond eve dönüş sırasında münafıklar terör örgütü üyelerinin kurşunlarına hedef oldu ve hayatını kaybetti. Musesiyan'ın ailesi daha evlat acısı yaşarken bir kez daha münafıkların ihanetlerinin ateşiyle yanıp kül oldular. Edmond'un kaybından sadece birkaç ay sonra, yani 20 Eylül 1981 tarihinde İslam İnkılabı muhafızlar ordusunun münafıkların hücre evlerinden birini kuşattığı ve aralarına sıcak çatışmanın yaşandığı sıralarda eve dönmekte olan Baba Haygan münafıkların kurşunlarına hedef oldu ve 54 yaşında şehit oldu. Böylece Musesiyan ailesi 3 aydan az bir süre içinde ikinci şehidini inkılaba sundu. Bugünkü sohbetimizde ise İslam İnkılabı rehberinin bu aziz şehitlerin ailesiyle görüşmesini sizlere aktarmaya çalışacağız.
İslam İnkılabı rehberinin refakatçilerinden biri anılarında şöyle yazıyor. Soğuk bir kıştı. Caddeler karla kaplıydı ve her taraf buzlanmıştı. Fakat Ramazan ayının sıcaklığı doruğa ulaşmıştı. 19 ve 21. geceleri geride kalmıştı ve bu gece Ramazan ayının 23. gecesiydi. Diğer gecelere kıyasla Kadir gecesi olma ihtimalinin daha yüksek olan bir gece. Bu yüzden her Müslüman için bu gece yılın en önemli gecesi olmalıydı. Yılın en değerli ayı Ramazan'dır ve Ramazan ayının en büyük gecesi Kadir gecesidir. Tüm insanların bir yıl boyunca kaderlerinin belirlendiği gece. Bu geceler ayrıca matem kokuyor. Bu gecede Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti için gözyaşı döktüğümüz 5. gece. Bu geceye umut bağlamıştım ve ibadet için program, çok fazla isteğim var. Kendimle düşünüyorum. Bu kadar küçük ve ufak olan benim bunca hacetim var ise. Rehberimizin inkılap ve ülke ve İslam dünyası ile bunca kaygıları ile Kadir gecesinde durumu nasıldır acaba? Allah'a yakınlık için acaba hangi ameli daha uygun buluyorlar? Bu düşünceler içindeyken telefon çalıyor. Bu gece şehitlerin evlerinin ziyaret edileceği belirtiliyor. Bu gece mi? Bu fırsatı kaçırdığım için üzgün ve kırgın. Ofise gidiyorum. Kentteki matem havası ve camilere gitmekte olan insanları görünce daha da üzülüyorum. Fakat ağayı görüp selamlaşınca tüm düşünceler zihnimden siliniyor. Onun var olduğu ortam kalbimi huzurla dolduruyor.
Tahran Radyosu.
Şehidin evine ulaşıyoruz. Ağanın arkasından merdivenlere çıkıyoruz. Bu ailenin iki şehidi olduğunu anlıyoruz. Baba ve oğul. Yaklaşık 20 yaşındaki bir erkek kapıda duruyor. Şaşkınlık içinde ağanın selamını alıyor. Yaklaşık 60 yaşlarında olan bir bayan birkaç kez ardı ardına ve heyecanla ağaya "Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyor. Bayan ağayı misafir odasına yönlendiriyor. 20 yaşlarındaki erkeğin yüzünde hala şaşkınlık ifadeleri görülüyor ve annenin yüzünde sevgi ve mutluluk dalgalanıyor. Ağa oturur oturmaz gözü fotoğraf çerçevelerine ilişince "Peki bu fotoğraftakileri tanıtın." diye buyuruyor. İlk çerçeve ailenin babasıdır. Ağa çerçevedeki fotoğrafa bakarak şehit annesine hitaben "Beyefendi mi önce şehit oldular yoksa oğlunuz mu?" diye sordular. "Önce oğlum. Nerede şehit oldular hanımefendi?" diye sordular. "Oğlum caddede şehit oldu. Eşim de kendi sokağımızda. diye karşılık verdi. Allah inşallah size ecir verir, sabır verir. Meslekleri neydi acaba? Özel taksi durağında çalışırdı. Ben sokakta çatışma olduğunu ve güvenli olmadığını söylemek için eşimi aradım. Fakat biraz geç kalmışım. O da eve doğru yola çıkmıştı. Kurşun sesi mahalleyi doldurmuştu. Ben yine de endişeyle kapı arkasında bekliyordum. Kurşun sesleri kesilince evden dışarı çıktım. Fakat eşimin arabasını sokağın ortasında gördüm. Ve kendisi direksiyondaydı, kanlar içinde. Şehidin eşi ve annesinin yüzünden, geçen yıllarda çektiği acılar nedeniyle yaşlandıkları okunuyor. 3 ay arayla 2 dayanağını kaybetmişler. Ağa şefkatle onun kalbini bu cümlelerle sakinleştirmeye çalışıyor. İnşallah yaşanan bu musibetler sizin için manevi yaklaşım vesilesi olur, kalplerinizi yumuşatır. İnşallah ilahi nur sizin kalbinizde ilahi lütfu aydınlatır. Çok zordur, çok. Evet, çok zordur. Üstelik kısa bir süre arayla. Fakat bu olaylar yapıcıdır. Evet. Evet, 3 aydan kısa bir sürede tam 2 şehit verdim. Nasıl zorluklar çektiğinizi ve bu çocukları nasıl büyüttüğünüzü hissedebiliyorum. Ağa ortamı değiştirmek için babacan bir bakışla şehidin oğluyla konuşmaya başlıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ortaokulu bitirdim ve çalışmaya başladım. Neden devam etmedin? Bazı sorunlar sebebiyle, diye karşılık verdi. Olsun, sakıncası yok. Çalışmak da iyidir. Daha sonra ağa başını anneye doğru çevirip şöyle soruyor. Hanımefendi, sizin sadece bu tek evladınız mı var? 3 oğlum vardı. Biri işte bu şehit olandır. 2 oğlum daha var. Büyük oğlum evlenmiş, bizden ayrı yaşıyor. Şehitler Kurumu sizinle bağlantıda mı? Evet. Bu maaşımı Şehitler Kurumu'ndan alıyorum. Sizin bir mesleğiniz yok mu? Hayır, sadece ev hanımıyım. Sinirlerim bozuk ve kalbim de rahatsız olduğu için çalışamıyorum. Tedavi görüyor musunuz? Evet, doktorum var. Sinir doktoru, kalp doktoru.
Noel havası var evde. Misafir odasının bir tarafında. Üzerinde kuru yemiş ve tatlı ve çikolata ve meyve konulan bir masa var. Rafın üstü de çeşitli eşyalarla süslenmiştir. Birkaç çerçeve ve Noel'e özel tebrik kartların yanında küçük bir çam ağacı süslenmiştir. Ağa devam ediyorlar. İnşallah Hazreti İsa'nın veladeti size kutlu olsun. Galiba siz Noel'i yerin bu tarafında kutluyorsunuz. Ben de Noel'in Ermenilerin rivayetine göre 1 Ocak'tan sonradır. Noel'lere 1 Ocak'tan önce olan Katolikler ve diğerlerine rağmen mesaj verdiğim yıllarda genelde hem bunların bayramına ve hem onların bayramına denk gelecek şekilde veriyorum. Yani bu konuda Ermeni vatandaşlarımızı dikkate alıyorum. Ağa genç adama dönüyorlar. Artık oradaki tedirginin yerine sevgi ve huzur almıştır. Sizin mesleğiniz teknik midir? Araba tamircisiyim. Evet, Ermenilerin mekanik işler becerileri de var. Ellerinizden belli. İşi ellerine benziyor. Çok iyi. İnşallah ilerleyebilir ve usta olabilirseniz ve durumunuz daha iyi olur.
Bu sırada anne lafa karışıyor ve şöyle diyor. Ben bir ikram yapayım. Bir çay getireyim mi sizlere? Sakıncası yok. Getirin. Ve ağa yine şehidin oğluyla sohbet etmeye devam ediyor. Ve babacan bir uyarıda bulunuyor. Okumak için hala geç değil. İlk fırsatta harekete geçin. Gençlik yaşlarının kıymetini bilmek gerekir. Bazıları gençlik yaşlarını anlık zevkler için kullanıyorlar. Bunlar değerli gençlik dönemini onlar için harcanacak şeyler değiller. Gençliği ustaca bir iş için sarf etmek gerekir. Bu gençlik sermayesi değerli bir şeye çevirmek gerekir. Kalıcı olan bir şeye. Bu aile için hoş bir gecedir. Şehidin annesi inkılap rehberi için çay ve tatlı ikram ediyor. Biraz sorunlarından söz ediyor. Ve ağa dikkatlice dinliyor. Sonra bize dönerek şöyle buyuruyor. Siz takip edin ve inceleyin. Olabilecek her türlü yardımı yapın. Konuşmalar bitince ağa çay içmeye ve tatlı yemeye başlar. Veda zamanı ağa neredeyse diz dize olacağı şehidin oğluna dönerek adını soruyor. Daha sonra hafif ayağa kalkarak iki eliyle şehidin oğlu ve kardeşine bir hediye veriyor ve bir tane de anneye. Buyurun, bu da bizim size bayram hediyemiz. Anne ve oğlu teşekkür ediyor ve ağanın onların evlerine geldiği için mutlu olduklarını belirtiyorlar. Dönüşte her cami ve Hüseyiniye'den geçince dua ve Allah'a tesbih sesleri duyuluyor. Ve ilk saatlerde Kadir Gecesi törenlerinden geri kaldığım için üzülen ben kendimi çok hafif hissediyorum, mutluyum. Gerçekten insanları mutlu etmekten hangi amel Kadir Gecesi'nden daha faziletli olabilir ki?
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme isimli programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan ve parstoday.ir adlı sitemizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Şahname'in yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Geçtasbname adlı kitaptır. Eserde Kral Geçtasb'ın saltanatı Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyt kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek sayıdaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin şahnamesini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçtasname adlı eserini olduğu gibi şahnameye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim şahnamede sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki, Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp, Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakikenin Geçtasp'namesi burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın eşsiz şahsiyetinin bir bölümüyle tanıştık. Şimdi o hazretin yaşamını irdelediğimiz programımızın son bölümünde bu büyük kadının ilham veren ve ibret kaynağı olan kişiliğinin önemli noktaları ile tanışmak istiyoruz.
Hazreti Fatıma İslam tarihinin simge kadınlarından biriydi ve birçok fazilete ve keramete sahipti. Hazreti Fatıma'nın en seçkin özelliklerinden biri, İslam peygamberinin has saygı ve sevgisi ve ilgi odağında yer almasıydı. Bu bağlamda Şii ve Sünni rivayetlerde birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'ye ilgisi ne zaman bir yolculuğa çıkacak olursa, en son o Hazreti ile vedalaşacak kadar fazlaydı. Nitekim dönüşte de ilk görüştüğü insan, kızı Hazreti Fatıma'ydı. Aslında bu saygı ve sevginin sırrı Hazreti Fatıma'nın iman ve salih amelinin en mükemmel mazharı olmasıydı. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın sevgisi Resulullah Efendimiz'in kalbine ve ruhuna yerleştirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amelde bulunanları Yüce Allah onlara yönelik aşk ve sevgiyi gönüllere yerleştirdiğini buyuruyor.
Bundan başka Allah Teala tüm peygamberlerin arasında bir tek İslam peygamberini doğrudan ve hiçbir aracı olmaksızın emrederek insanlardan risaleti için yakınlarının sevilmesinden başka hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyurmaktadır. Bu ayette ilahi emir söz konusu olduğundan Hazreti Fatıma'nın en bariz müstakı olan Ehl-i Beyt fertlerine yönelik sevgi ve saygı başta İslam ümmeti olmak üzere herkese vaciptir.
Yüce Allah bu emrenen hedefini bir başka emir ile açıklamıştır. Allah Teala peygamberine hitaben insanlara Rabbine doğru bir yol seçmek istemenin dışında Risale-i Tüccin hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyuruyor. Yani Resulullah'ın ehli beytine yürenik aşk ve sevgi gerçek ilahi yola adım atmaktır. Bu yüzden günlerden bir gün Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'nın elini tuttuğu bir sırada şöyle buyurur. Onu tanıyan veya tanımayan herkes bilsin ki bu Fatıma, Muhammed'in kızı, benim kalbimin ve ruhumun bir parçasıdır. Kim onu incitirse beni incitmiş olur ve kim beni incitirse Allah'a incitmiştir. Allah Resulü bir başka yerde kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurur. Ey Fatıma, Rabbin senin hoşnutluğuna hoşnut olur ve senin öfken ile öfkelenir.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt hakkında tüm tutumlarında duygusal bağlardan ziyade inanç temelinde bağları bulunduğunu ve o hazretin her eylemi Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiğini gösteren bir başka macera, Allah Resulü'nün Necranlı Hristiyanların din adamlarıyla mübahale etmesidir. Bu macerada gerçi Allah Resulü Hristiyanların tüm sorularına cevap verdi fakat yine ikna olmadılar. Bu yüzden Resulullah Efendimiz onlara hakkaniyetini ispat etmek için mübahale önerisinde bulundu. O kader belirleyici anda Yüce Allah peygamberine onlara her iki taraf evlatları ve kadınları ve canları kadar sevdiklerini getirmelerini ve ardından birbirini lanetlemelerini ve yalancının ilahi lanete maruz kalmasını söylemesini buyurdu. Beklenen günde ve saatte Necranlı Hristiyan heyet Allah Resulü evlatları arasından Hasan ve Hüseyin'i ve kadınlardan Hazreti Fatıma'yı ve erkeklerden de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirdiğini görünce şaşkına döndüler ve ilahi azaptan korkarak mübahaleden çekildiler. Bu gelişme Allah Resulü'nün başta kızı Hazreti Fatıma olmak üzere Ehl-i Beytine yönelik aşkın ve sevgisinin ilahi ve semavi temeli olduğunu gösteriyor.
Gerçi Hazreti Fatıma çocukluk çağı ve kısa ömrü boyunca Allah Resulü ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın engebeli yaşamlarında ve acı tatlı tüm anlarında onların yanındaydı. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine Kadir-i Hum'da imamet ve velayet ve hilafet makamına seçilerek Resulullah tarafından bu makama atandığında Hazreti Fatıma yeni ve ağır bir sorumluluğa hazırlanması gerektiğini anladı. Hazreti Fatıma o andan itibaren Hazreti Ali'ye bir eş olarak bakmanın yanında tüm sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi ve cihadi alanlarda izlemesi gereken ve o hazretin adım attığı yola adım atması gereken bir imam ve bir önder olarak bakmaya başladı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha basireti ve derin bakışı ile yaşanan gelişmelerden hareketle İslam ümmeti İmam Ali aleyhisselam ile Kadir-i Hum'da biat etmesine karşın sözlerine bağlı kalmamaları ve o hazreti bırakmaları ve dinin kemali ve ilahi nimetin tamamlanması ona bağlı olan imamet yolu saptırılmasından endişe ediyordu. Maalesef Hazreti Fatıma'nın bu kaygısının gerçek olması pek uzun sürmedi. Özellikle Allah Resulü hastalanarak sağlığı günden güne kötüye gitmeye başlaması ve sonunda Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesinin ardından bu kaygı gerçekleşmeye başladı. Allah Resulü rihlet ettikten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam ve Selman ve Miktad ve Ebu Zer gibi seyrek sayıda sahabenin dışında Allah Resulü'nün sahabesi o hazretin naaşını bıraktı ve Kadir-i Hum'da tarihi hamaseti unutarak ve ilahi emri ve Allah Resulü'nün fermanını göz ardı ederek İslami toplum için halife belirlemeye kalkıştı.
Bu şartlar Hazreti Fatıma'ya katlanamayacak kadar ağır geldi. Öyle ki hasta yatağına düştü. Ancak sorumluluk duygusu Hazreti Fatıma'ya duyarsız kalmasına müsaade etmedi ve kamuoyunu aydınlatmak için Haşimoğullarından bazı kadınları yanına alarak camiye geldi. Sahabe Hazreti için bir perde astı. Hazreti Fatıma babası Allah Resulü'nün hicranına dayanamıyor ve sürekli gözyaşı dökerek konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah Muhammed'i risalet ile görevlendirdi ki emrini yerine getirsin ve hükmünü uygulasın ve hedefini gerçekleştirsin. İnsanlar inançlarında dağınıktı ve küfür ve cehalet ateşinde yanıyor, putlara tapıyor ve Yüce Allah'ın emirlerine umursamıyordu. O zaman Muhammed'in varlığı bereketiyle karanlıklar aydınlık oldu ve cahillik bertaraf edildi. Şaşkınlık ve yanlış perdeleri aralandı. Babam insanları hidayete erdirmek için kıyam etti ve gönlü kör olanların gözünü açtı ve İslam dinine ve doğru yola hidayete erdirdi. Daha sonra Yüce Allah peygamberine yüce ve pak nurunu mihribanlık ve rağbet ile melekuta götürdü. Şimdi babam bu dünyanın tatsızlıklarından gönlü rahattır ve ahiret sarayından meleklerle bir aradadır ve bağışlayıcı Allah onu kendi ridvanına yerleştirdiği bir sırada ilahi katın yakınındadır.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha konuşmasının devamında camideki insanlara hitap ederek şöyle devam etti. Ey insanlar! Siz Allah'ın emrettiği ve men ettiklerinin temsilcileri ve dinin ve nübüvvet ilminin taşıyıcılarısınız. Kendinizden emin olun. Sizler İslam dinini başka milletlere tebliğ etmelisiniz. Resulullah'ın hakiki halifesi Ali sizin aranızdadır. Allah daha önce ona itaat etmeniz için sizlerle ahit bağladı. Ali Allah'ın konuşan kitabı ve sadık Kur'an ve parlayan nurdur. Ali'nin basiret gözü aydın ve batını ve fıtratı aşikardır ve başkaları onun makamını arz etmektedir. Ali'yi izlemek insanı ilahi rıdvan cennetine götürür. Sözlerini dinlemek kurtuluşa vesile olur. Ali'nin varlığının bereketiyle ilahi nurani hüccetleri almak mümkündür. Ali'nin yardımı ile ilahi vacipleri ve haramları tanıyabilir ve ilkeli ve mantıklı ve aydın delillerle şeriat yasaları ile tanışabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Baba aşkı ve sevgisi Allah Resulü'nün Ehl-i Beyti hakkında onca vurgusuna rağmen karşılaştığı zorluklar ve ihanetler ve en önemlisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kesin hilafet hakkının gasp edilmesi sonucunda Hazreti Fatıma'nın sabrını tüketti ve o hazret bir rivayete göre hicretin 11. yılın 3 Cemadüssane ve bir başka rivayete göre de 13 Rebiyussane tarihinde Allah Resulü'nün melekuti rihletinden 75 veya 95 gün geçmeden hayata gözlerini yumdu. İslam peygamberi vefat ettikten sonra o hazretin ehli beytine yürenik zorluklar ve sıkıntılar o kadar arttı ki Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle vasiyet etti. Ali'cim beni kendin gusül et ve sonra kefen giydir ve defnet. Beni gece vakti defnet. Bana zulmedenlerin hiçbiri benim cenaze törenime katılmalarını istemiyorum.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha gençlik çağının doruğunda Hak Teala'nın davetine lebbek demesine rağmen kendisinden ebedi bir örnek geride bıraktı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha eşsiz ve örnek bir kadın, iman ve takva abidesi, basiretli, sorumlu ve yükümlü bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha vefakar bir anne, sade bir yaşama olan maneviyat ve ibadette örnek bir kadındı. Hazreti Fatıma, zorlukların karşısında sabretmesini bilen, insanların acılarını yakından hisseden, fedakar, ahlaklı ve takvalı bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha, tehlike sırasında düşmanla savaşan ve velayet ekseninden ayrılmayan ve kelimenin tam anlamıyla tüm ahlaki faziletlere ve ahlaki mekarime sahip olan ilahi bir insandı. Yüce Allah'ın sonsuz selamı tarih boyunca beşeri camianın en mükemmel kadını olan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın üzerine olsun.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberiyle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek Yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan, her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz beş hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden gözle görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen. Her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allah-u Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avcı bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allah-u Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen lika'ullah'tan söz edilir. Allah-u Teala ile buluşmaktan maksat, insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allah-u Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat, kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batini rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast'i. Şahname kitabının en eski nüshası hakkında bir şey biliyor musunuz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın Hicri 4. ve 5. yüzyıllarının ünlü şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'yi ve onun ebedi şaheseri olan Şahname'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Fars edebiyatının en yüce kültürel değerlerinden biri olan şiir şeklinde düzenlenen bu eser, dünya edebiyatı şaheserleri arasında da sağlam ve parlak bir konuma sahiptir. Daha doğru bir ifadeyle Firdevsi, İran halkının izzetinin münadisi, Şahname ise İran'ın tarihsel ve ulusal hüviyetinin en itibarlı belgesidir. Peki Şahname'nin eski nüshası hakkında ne biliyorsunuz? Upanishad ve Ramayana isimleri denildiğinde aklımıza Hindistan ve Hint dini geliyor. Ya da Gılgamış denince Sümerlerin destan kitabının Mezopotamya'da olduğunu biliyoruz. Hekim Ebul Kasım Firdevsi'nin şaheseri olan Şahname de Fars edebiyatıyla ilgilenenler arasında iyi bilinen bir eserdir. Bu şaheser İranlı şairin 30 yıllık emeğinin bir sonucudur. Bu podcast'te sizlere bu eserden bahsederek ilginç bir anlatıma sahip Şahname'nin en eski versiyonunu tanıtmak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. İran edebiyatına biraz aşinaysanız, en büyük Farsça kitaplarından biri hakkındaki sohbetimizin bu bölümünü takip edin. Büyük bilge Ebul Kasım Firdevsi tarafından Farsça yazılmış olan bir eser. Şahname'nin sayfalarını çevirdiğinizde, aslında kadim İran kültür kapısının sayfalarını çeviriyorsunuz. Bu kitapta mitler ve kadim hikayelerle dolu bir dünya saklıdır. Bir dünya şairi olan Firdevsi, eşsiz eserini yaratarak coğrafi sınırları aşmış ve sıra dışı bir şaheser ortaya çıkarmıştır. Kadim mitlerle ilgili hikayelerin, tarihi anlatıların ve kahramanlık hikayelerinin varlığı, bu kitabı İranlılar için ulusal bir miras haline getirmiştir. Firdevsi, iyi ile kötünün yüzleşmesini, mitleri, efsaneleri ve İran'ın Sasani yönetiminin sonuna kadar uzanan kadim tarihini şiir diliyle anlatıyor. Bu kitapta Şahname'nin mitolojik, kahramanca ve tarihi üç bölümüne Piştatlılar, Kayanlar, Partlar ve Sasanilerden oluşan dört kraliyet hanedanını dahil etti. Firdevsi'nin İran'ın mitolojik tarihini düzenlemek için kullandığı kaynak, Orta Fars Pehlevi dili ve alfabesinde çok değerli bir kitaptır. Şahname, İran tarihinin ve kültürünün görkeminin ebedi bir eseri olarak yansımasıdır ve en önemlisi dünya düzeyindeki yansıması, İran'ın Arap egemenliğinden sonra ortaya çıkan Firdevsi'nin 30 yıllık Farsça karmaşasından kurtulmak için çektiği çile ve meşakkatlerin ödülüdür. Bu dönemde Fars dili her zamankinden daha fazla tehdit altındaydı. Fakat Ebul Kasım Firdevsi dahil birçok kişinin çabaları sayesinde Fars dili İran halkının dili olarak kaldı. Firdevsi'nin Şahname'sinin ilginç yönlerinden biri de akıcı bir dille olmasıdır. Bu kitapta çok değerli kavramlar yer almasına rağmen çocukların dahi anlayabileceği net ve anlaşılır içeriği ve İranlılar gönlünde yer alması sebebiyle asla hafızalardan silinmemiştir. Sohbetimizin devamında Şahname'nin bir bölümünü Humayun Şecerian'ın sesinden dinleyelim.
Sana şayet ki
Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin yazdığı Şahname adlı eser, Doğu Kufi alfabesiyle yazılmış olup, bu kitabın geri kalanında Nesih alfabesiyle, son olarak da Hicri 9. yüzyıldan, yani miladi 15. yüzyıldan itibaren Nasta'lik alfabesiyle yazılmıştır. Bu değerli eserin günümüze ulaşan en eski nüshası Hicri 7. yüzyıla, yani milattan sonra 13. yüzyıla aittir. Araştırmacılara göre bu tarihten beri bu eserin neredeyse 1000 nüshası, yarısı katibin adını taşıyan katipler tarafından yazılmıştır. Kaligrafi araştırmacısı Hamid Reza Kılıçhani'ye göre İran'ın ulusal destanının en eski el yazması Kameri 7. yüzyıla, yani miladi 13. asra, iki orijinal versiyonun ilki olan Floransa versiyonu Kameri 614 yılına ve diğer İngiliz versiyonu da Hicri Kameri 675 yılına dayanıyor. Peki neden o döneme ait el yazmaları ele geçirilmedi? Neden bu döneme, yani 13. yüzyıla ait sadece iki nusha bulunmakta? Bu tarihleri inceleyerek İran kültür ve medeniyetinin karanlık dönemine ulaşıyoruz. Evet, Moğolların saldırısı dönemine. Moğollar saldırılarıyla aslında sadece İran'ı yok edip birçok insanı öldürmekle kalmayıp bu toprakların kültür ve sanatını da yok olmanın eşiğine getirmiştir. Moğol saldırısı Şahname'den kopyalanan kitaplardan geriye hiçbir şey kalmamasına neden olmuş ve günümüze ulaşan nushaların neredeyse tamamı bu olaydan sonrasıyla ilgilidir. Buna göre yazılmasından neredeyse 200 yıl sonra el yazısıyla yazılan Şahname'nin en eski el yazması şu anda İtalya'nın Floransa kentinde bulunuyor. Floransa versiyonunun antikliği fark edilmeden önce araştırmacılar tarafından araştırılan ve üzerinde çalışılan Şahname'nin bir başka el yazması da İngiltere Müzesi'nde bulunuyor. Şimdi podcast'imizin konusu olan Şahname'nin günümüze ulaşan en eski nüshası konusuna dönelim. Bu nüshanın İtalya'nın Floransa kentinde bir kütüphanede bulunduğundan bahsettik. İtalyan gezgin Girolamo Vicetti'nin bu kitabı Mısır'da satın aldığı ve yanında Roma'ya getirdiği yaklaşık 500 yıl öncesine gidin. Şahname'nin bu nüshasının Mısır'dan nasıl çıktığını bilmiyoruz. Belki de İran'a yapılan Moğol saldırısından sağ kurtulmuş ve sahibinin Mısır gezisi sırasında bu ülkeye gitmiştir. Şahname'nin nüshası her ne sebeple olursa olsun Mısır'a gitmiş. Ardından Şahname kitabı Mediçea matbaasına teslim edilmiş ve 73 yıl önce Floransa kütüphanesinde bulunmuştu. O zamanlar bilmedikleri bir kitapta Şahname'ydi ve Fars alfabesiyle yazılmıştı. Bu nüshayı Floransa Milli Kütüphanesi'ne bağışlayan kişi, bu nüshanın Arapça olduğunu ve Kur'an tefsiri olduğunu düşünmüş ve eserin tasnifindeki bu yanlışlık 1978 yılına kadar düzeltilmeyerek kütüphanede muhafaza edilmişti. Kütüphanenin Arapça el yazması koleksiyonu ve bu kitabın bilinmeyen bir yazar tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Ta ki birisi yanlışlıkla bu kitabı keşfedene kadar. 1978'de İtalyan İranolog Michelangelo Piemontese bu kitabı fark etti. Şahname adında değerli bir kitap. Bu kitabın iki cildi olduğu söyleniyor ama bir cildi eksik. Zaten bu değerli kitabı yıllardır el yazması koleksiyonlarında bulunuyorlar ama farkına varmamışlardı. Profesör Montessori yaptığı araştırmayla bunun Firdevsi'nin şahnamesinin dünyadaki en eski tarihli versiyonu olduğunu fark eden kişiydi. Ve bu haberi Ayende dergisinde Monse'den alıntı yaparak duyuran kişi de İraç Afşar'dı. Evet, Şahname'nin en eski nüshasının Floransa Milli Kütüphanesi'nde bulunduğunu belirttik. Sohbetimizin devamında Şahname'nin yeri üzerinde durmak istiyoruz. Floransa Kütüphanesi veya Ulusal Kütüphane, İtalya'nın güzel Floransa şehrinde bulunmaktadır. Bu kütüphanenin çekirdeğini 300 yıl önce Antonio Magliabecci oluşturmuştur. O, kitapları ve kütüphaneleri çok sevdiği gibi toplam 40 bin kitap toplamıştı. Bu Floransalı kütüphaneci hakkında ilginç hikayeler bulunmaktadır. Kendisinin Toskana Büyükdükü'nün kütüphanecisi olduğu ve kitaplara ve okumaya olan ilgisinin o kadar fazla olduğu, bazen lavaboya bile gitmediği, hatta kıyafetlerini değiştirmediği söylenir. Ölümünden sonra kitaplarının bir kütüphanede toplanmasını vasiyet etmişti. Böylece bu vasiyet, Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nin kurulmasına yol açtı. 1737 yılında koleksiyonun arttırılması amacıyla Floransa'da yayımlanan tüm eserlerin bir nüshasının bu kütüphanede saklanmasına karar verildi. Bu kütüphane 300 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı yerde kurucusunun adıyla anılan kütüphanesinde bulunmaktadır. Kütüphane ilk kez 1747 yılında Malia Becciano adı altında halka açılmıştır. Sonraki yıllarda kütüphaneye bağışlanan birçok hediye ve mirasla birlikte genişledi. Daha sonra 1861 yılında Malia Becciano, Palatino Kütüphanesi'ne katılarak Milli Kütüphane adını almış, 1885 yılında ise Floransa Merkez Milli Kütüphanesi adı verilmiştir. Bu yıllarda bu kütüphanenin başına gelen acı olaylardan biri de Arno Nehri'nin suları altında kalması ve kütüphanenin ciddi hasara uğramasıydı. Bundan 57 yıl önce, yani 1966 yılında yaşanan ve 101 kişinin ölümüne sebep olan Floransa tufanında ne yazık ki bu kütüphanedeki pek çok kitap da yok oldu. Fakat Şahname Moğol saldırısından galip çıktığı gibi bu tufandan da sağ kurtulmuştur. Bugün Şahname el yazmasını görmek için artık İtalya'nın Floransa kentine gitmeye gerek yok. Zira İtalyan araştırmacıların yıllar süren çabalarının ardından bu kitap dijital ortama aktarıldı ve çevrim içi olarak kullanıma sunuldu. Şahname'nin Floransa versiyonunun boyutları 48'e 32 santimetre olup sayısallaştırılarak bu kütüphanenin internet sitesinde yer almıştır. 256 sayfadan oluşan bu cilt Nesih alfabesiyle yazılmış. Ancak 700'den fazla şerh Kufi alfabesiyle yazılmıştır. Uzmanlar Şahname'nin ilk nushasının kesinlikle Firdevsi tarafından ve o dönemde İran'da yaygın olan Doğu Kufi alfabesiyle yani Hicri 5. yüzyılda yazıldığına inanıyor. Günümüzde Doğu Kufi, el yazmaları ve diğer İslam sanatı eserlerini süslemek için sıklıkla kullanılıyor ve karmaşık güzelliği ve detaylara gösterdiği özen nedeniyle hayranlık uyandırıyor. Bu yazıda Kufi'den farklı olarak A ve K gibi bazı harfler normalden daha uzun yazılmıştır. Şahname'nin Floransa nüshası Nesh yazısı ile yazılmış olup, hikayelerinin sadece başlıkları ve başlangıçları Doğu Kufi alfabesiyle yazılmıştır. Bu da onun Hicri 7. yüzyıldaki insanların yazısı olduğunu göstermektedir. Son olarak Şahname'nin pek çok mükemmel nüshasının dünya çapındaki kütüphanelerde saklandığını belirtmeliyiz. Şahname'nin Baysongori versiyonu olarak adlandırılan mükemmel bir kopyası Tahran'daki Golestan Sarayı Müzesi'nde saklanmaktadır. Bu çok güzel ve muhteşem bir nushadır. Ayrıca Şahname'nin diğer birçok kopyası dünya çapında çeşitli müzelerde saklanmaktadır. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi cazibelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünün de sonuna geldik. Bu podcast'te Firdevsi'nin yazdıklarından sadece 200 yıl sonra yazılan Firdevsi'nin Şahname'sinin en eski yazılı el yazması hakkında konuştuk. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.000 1395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.